Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 30. ayrım. Bayan konsül oğlunun bu sözlerine yanıt vermedi ve Tony'nin mektubunu okumaya devam etti. Niederpor'lar önceki gün çok güzel bir akşam ziyafeti verdiler. Her şey mükemmeldi ama ben konuşmaları pek izleyemedim. Çünkü oldukça farklı bir tonlamayla konuşuyorlardı. Konuklar arasında Liedler okuyan bir saray opera sanatçısı da vardı. Genç bir ressam da portremi yapmak için izin istedi benden. Ancak uygun bulmadığım için onun ricasını geri çevirdim. Ben daha çok Permaneder adlı bir bayla sohbet ettim. Böyle bir adı taşıyan biri olabileceğini hiç düşünmüş müydün? Şerbetçi otu ticareti yapan, sevimli ve şakacı bir adam. Orta yaşlı bir bekar. Masada onunla yan yana oturduk. Çünkü konuklar arasındaki tek protestan o idi. Kendisi tam bir Münihli olmasına rağmen ailesi Nürnbergliymiş. Bizim firmanın adını duyduğunu söyledi bana. Bunu saygılı bir ses tonuyla söylemesinin beni ne kadar mutlu ettiğini tahmin edebilirsin Tom. Bana ailemiz hakkında sorular sordu. Kaç kardeş olduğumuzu ve daha buna benzer pek çok şeyi sordu. Erika'yı ve hatta Grünlich'i bile sordu. Ara sıra Niederpur'lara geliyor ve yarın da bizimle birlikte Würmsee'ye gidecek. Şimdilik hoşça kal sevgili anneciğim. Artık daha fazla yazamayacağım. Senin her zaman dediğin gibi sağlık ve mutluluk içinde 3 ya da 4 hafta daha burada kalacağım ve daha sonra yanınıza döneceğim. Her şeyi size kendim anlatacağım. Çünkü insan mektuba neresinden başlayacağını bilemiyor. Size buranın çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ama aşçı kadına sosun nasıl yapıldığını öğretmek gerek. Görüyorsun ki hayatını yaşamış ve dünyadan elini çekmiş yaşlı bir kadın oldum. Hiçbir şey beklediğim yok artık. Ama Erika bir gün gelir burada mutlu bir evlilik yapmak isterse elbette bir şey demem. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Bay konsül bu satırlardan sonra yemeğine ara verdi ve gülerek kanepeye yaslandı. Tony yaman bir kız anne. Hele bir de şu içten pazarlığı yok mu? Bayılıyorum onun bu haline. Kendisini başka türlü göstermeyi hiç beceremiyor. Evet Tom dedi bayan konsul Buddenbrook. O çok iyi bir çocuk. Mutlu olmayı her bakımdan hak ediyor. Daha sonra mektubu okumayı bitirdi. Kısım 2. Bayan Grünlich Nisan sonunda evlerine geri döndü. Biraz daha yaşlanmış, eski tek düze yaşamı yeniden başlamış, evde yapılan duaları ve Lea Gerhard'ın Kudüs gecelerinde okuduklarını yeniden dinlemek zorunda kalmış olmasına karşın, neşeli ve umut dolu bir ruh hali içinde olduğu her halinden çok belli oluyordu. Kardeşi Konsul Buddenbrook onu istasyondan alıp, o Bühen'den geliyordu, at arabasıyla eve getirirken, Clotilde'den sonra ailenin en güzel kızı hala sensin diyerek ona iltifat etmekten kendisini alamamıştı. Tony de ah Tom senden nefret ediyorum yaşlı bir kadınla böyle alay etmek. Ama Thomas'ın söylediklerinde yine de bir doğruluk payı vardı. Madame Grünlich hala çok güzel görünüyordu. Ortadan ikiye ayırarak kulaklarının üstüne doğru taradığı açık kumral gür saçları ve gri mavi gözlerinin yumuşaklığı ve üst dudağının sevimliliği, yüzünün zarifliği ve cildinin tazeliğine bakılırsa 30'unda değil ancak 20'sinde sanırdı insan. Büyük annesinin küpelerini andıran son derece şık altın küpeler takıyordu. Kenarları atlas ve düz dantellerle çevrili koyu ipekten ince ve bol bir giysi bembeyaz ve yumuşacık göğsünü daha da çekici hale getiriyordu. Söylendiği gibi çok keyifliydi ve perşembe toplantılarında Konsul Buddenbrook'a Breitstrasse'den gelen amca kızlarına, Konsul Kröger'e, Clotilde'ye ve Erika ile yan yana oturan Sesame Wedgebrook'ta yemek masasında ateşli ateşli Münih'i, ünlü biralarını, haşlanmış patateslerini, portresini yapmak isteyen ressamı ve hayranlıkla seyrettiği saray arabalarını uzun uzun anlatıyordu. Laf arasında Bay Permaneder'den de söz etti. Gotold amcanın kızlarından Pififi gerçekten de güzel bir yolculuk ama herhangi bir pratik başarı sağlamamış diye laf atınca Madame Grünlich anlatılması zor bir olgunlukla başını geriye atıp çenesini göğsünün üstüne bastırarak onu duymazdan geldi. Kapının çıngırağı büyük holde ne zaman yankılansa hemen merdiven sahanlığına koşup kim geldi diye bakmak Tony'ye de bir alışkanlık haline gelmişti. Bunun anlamı ne olabilirdi? Bunu yalnızca Ida Jugman bilebilirdi. Tony'nin eğiticisi ve bunca yıldır sırdaşı olarak ona arada bir ''Tony'cim güzelim bak göreceksin o mutlaka gelecek.'' Budalalık edip seni üzmeyecektir derdi. Aile bireyleri Tony'nin eve böyle neşeli dönmesine çok seviniyorlardı. Evde neşeli bir ortama gerçekten herkesin ihtiyacı vardı. Çünkü firmanın şefi Thomas Buddenbrook ile genç kardeşi Christian'ın arası düzelmek şöyle dursun, ne yazık ki daha da kötüleşmişti. Bu kötü gidişi kaygıyla izleyen anne bayan konsul Buddenbrook, iki oğlunun arasını düzeltmek için elinden geldiğince çaba gösteriyordu. Büroya daha sık uğraması için annesinin yaptığı uyarıları tuhaf bir suskunlukla karşılayan Christian, ağabeyinin uyarılarını büyük bir ciddiyet, tedirgin ve huzursuz bir utangaçlıkla ve hiçbir itirazda bulunmadan karşılamıştı. Ve İngilizce yazışmalar için birkaç gün biraz çaba da göstermişti. Ancak ağabeyin öfkesi ve küçük kardeşine karşı duyduğu nefret giderek öyle artmıştı ki, Christian annesinin ve ağabeyinin yaptığı uyarılar karşısında kendisini savunma gereği bile duymadı ve bakışlarını dalgın dalgın çevresinde dolaştırarak olanları kabullenmeye başladı. Thomas'ın yorucu çalışmaları ve sinirlerinin yıpranmış olması Christian'ın hastalık belirtileriyle ilgili olarak her fırsatta anlattıklarını ve ilgiyle ya da soğukkanlılıkla dinlemesine izin vermiyordu. Annesinin ya da kız kardeşinin yanında istemeyerek de olsa bütün bunlar onun kendisini inatla dinlemesinin aptalca sonuçları diyordu. Christian'ın sol bacağındaki ne olduğu anlaşılamayan sızı bir süredir uygulanan ilaç tedavisiyle geçmişti. Ama hıçkırık şikayetleri yemek sırasında sık sık tekrarlıyordu. Son zamanlarda buna bir de nefes darlığı eklenmişti. Christian bunu haftalar boyunca akciğer verimi sanmış ve hastalığının etkilerini burnunu buruşturarak bütün ayrıntısıyla ailesine anlatmaya çalışmıştı. Aile sonunda Doktor Grabov'a başvurmuştu. Doktor kalp ve akciğerin çok sağlam olduğunu, arada bir ortaya çıkan nefes darlığının ise bazı kasların iyi çalışmamasından ileri geldiğini söyledi. Ve solunumun rahatlaması için bir yelpade kullanmasını ve yeşil bir toz yakıp dumanını ciğerlerine çekmesini önerdi. Christian yelpazeyi bir odada kullanıyordu. Ağabeyinin bu yüzden kendisini uyarması üzerine Valparaiso'daki büroda sıcaktan bunalan herkesin yelpaze kullandığını söyleyerek "Hele şu Johnny Thunderstorm'u bir görseydin" diye yanıt vermişti. Ama bir gün koltuğunda oturmuş tedirgin tedirgin bir o yana bir bu yana sallanırken cebinden çıkardığı tozun o pis ve keskin kokusu çevreye yayılınca bürodakilerin çoğu öksürmeye başladı ve hatta Bay Marcus'un bile yüzü sapsarı oldu. İşte tam o sırada içeride kıyamet koptu ve iki kardeş arasında korkunç bir çatışma yaşandı. Bayan konsül araya girip sağduyuyla her şeyi düzeltmeseydi tam bir felakete dönüşecekti. Hepsi bu kadar değildi. Christian'ın ev dışında ve çoğu kez de eski okul arkadaşı olan avukat doktor Giseke ile geçirdiği yaşamı Thomas hoşnutsuzlukla izliyordu. Huysuz ve oyun bozan biri değildi kuşkusuz. Kardeşinin davranışları ona gençliğinde kendisinin de işlediği günahları anımsatıyordu. İş alanında saygın bir yer edinen ünlü isimlerin ciddiyetle ve onurla ellerinde bastonlarıyla kaldırımlarda dolaştıkları bu liman ve ticaret merkezi kentin ahlak bakımından artık hiç de mükemmel bir şehir olmadığını çok iyi biliyordu. Koltuğunda oturarak büroda geçen günlerin acısını çıkarmak için yalnızca sert şaraplar ve ağır yemeklerle yetinilmiyordu. Kalın bir ahlakçılık paltosu bütün bunların üstünü örtüyordu ve konsul Buddenbrook'un birinci kuralı dış görünüşü korumak olmasına karşın Christian tam tersine birlikte olduğu tüccarların dünya görüşünü paylaşıyordu. Avukat Giesecke tüccarların yaşam biçimine ayak uydurmayı başaran bilginlerden, herkesçe bilinen o pis zamparalardan biriydi. Ama bütün öteki zamparalar gibi o da politika ve meslek yaşamında ününü sarsacak kötü davranışlardan kaçınmasını çok iyi biliyordu. Huneus'ların kızıyla nişanlandığı yeni duyulmuştu. Bu evlilikle kendisine yüksek sosyetede bir yer edinecek ve yüklüce bir drahoma alacaktı. Kent işlerine büyük bir ilgiyle katılıyordu ve gözlerini belediye meclisi üyeliğine, hatta ihtiyar belediye başkanı Doktor Overdick'in koltuğuna diktiği söyleniyordu. Onunla yakın dost olan Christian Buddenbrook da ondan çok farklı biri değildi. Bir tarihte aktris Meyer de la Grange'ye yakınlık duymuş, ona bir buket çiçek vererek "Ah matmazel, ne kadar da güzel oynadınız" demişti. Christian uzun yıllar süren geziler ve biraz da kendi mizacı gereği hiçbir şeyi umursamayan tam bir hovarda olmuştu. Ve öteki işlerinde olduğu gibi gönül işlerinde de duygularını belli etmemek ve onurunu korumak için hiçbir çaba göstermiyordu. Örneğin gezici tiyatrodan bir figüranla kurduğu ilişki bütün şehrin dilindeydi. Seçkin çevrelere girip çıkan Bayan Stout, Glockengierstrasse'de oturan şu şişman terzi, Christian'ın o tiyatrocu kızla yine sarmaş dolaş görüldüğünü karşısına çıkan herkese anlatıyordu. Aile içinde bu da kötü karşılanmadı. Ahlak bakımından kaygı verici ciddi bir durum olarak değerlendirilmedi. Christian Bidenbrock ve aynı şekilde sorumsuz davranışları yüzünden firması berbat bir durumda bulunan konsul Peter Dolman kentte neşeli ikili olarak tanınıyorlardı. Ve bu yüzden de erkek toplantılarının aranan isimleriydiler. Ama bundan dolayı da pek ciddiye alınmıyorlardı. Ciddi konularda onların adı gündeme gelmiyordu. Bütün kentte, kulüpte, borsada ve limanda bu ikiliye yalnızca adlarıyla hitap ediliyor olması dikkat çekiciydi. Christian ve Peter diye Hangstromlar gibi kötü niyetli insanlar da Christian'ın anlattığı öykülere ve yaptığı şakalara değil, tam tersine onun kendisine gülüyorlardı. Christian bu gibi şeyleri hiç dert edinmiyor ya da yapısı gereği kısa bir an tuhaf ve tedirgin düşündükten sonra başka konulara geçiyordu. Ama ağabeyi konsul Budenbrock, Christian'ın aileye düşman olanların saldırı konusu olduğunu biliyordu. Saldırı konuları da çok fazlaydı. O verdiklerle akrabalık bağları çok genişti ve belediye başkanının ölümünden sonra önemini büsbütün yitirebilirdi. Krögerlerin artık hiçbir önemi kalmamıştı. Her şeyden uzak bir yaşam sürüyorlardı ve oğullarıyla da başları dertten kurtulmuyordu. Merhum Gotthold amca başarısız evliliğiyle arkasında hiç de güzel anılar bırakmamıştı. Konsülün kız kardeşi yeniden evlenme umudunu büsbütün yitirmemiş olsa da boşanmış bir kadındı. Yaptığı soytarılıklarla iş adamlarını boş saatlerinde kahkahalarla güldüren, herkesten borç alan ve çeyrek yılın sonunda bütün parası bittiği için hesaplarını Doktor Giesecke'ye ödettirmekten çekinmeyen erkek kardeşi ise herkesin alay ettiği gülünç ve zavallı bir insan. Bu Drambrock firması için tam bir yüz karasıydı. Thomas'ın kardeşine karşı duyduğu bu düşmanca nefreti ve Christian'ın bunu kayıtsızlıkla karşılaması birbirlerine ihtiyacı olan aile bireylerinde olduğu gibi en önemsiz şeylerde bile kendisini belli ediyordu. Örneğin bu Dunbrock'ların geçmişinden söz açılınca Christian içinde doğup büyüdüğü kentin ve atalarının öyküsünü kendisine hiç de yakışmayan bir ciddiyet, sevgi ve hayranlıkla dinliyordu. Onun bu halini gören konsul Budenbrock soğuk bir davranışla konuşmayı hemen kesiyordu. Buna katlanamıyordu. Kardeşinden o kadar çok nefret ediyordu ki kendisinin sevdiği şeyleri onun da sevmesine izin vermiyordu. Christian'ın öğretmen Marcellus Stengel'in taklidini yaparak konuşmasını daha çok tercih edeceğini söylüyordu. Thomas ne zaman eline bir kitap, herhangi bir tarih kitabı alıp okusa, onu çok beğendiğini söylese ve heyecanlı sözlerle övse, kitabı okuyacak ve değerlendirecek biri olmayan Christian, ağabeyinin anlattıkları üzerine o kitabı okur, aynı şekilde çok beğenir, etkilenir ve duygularını mümkün olduğunca herkese anlatırdı. Ve kitabın değeri Thomas için bir anda sıfıra düşmüş olurdu. O bundan soğuk ve umursamaz bir tavırla söz ederdi. Kitabı hiç okumamış gibi davranır ve kitapla ilgili değerlendirmeyi kardeşine bırakırdı. Kısım 3. Konsul Budenbrock ikinci kahvaltısını yaptıktan sonra yalnızca erkeklerin katıldığı Harmony adlı bir okuma grubuna bir saat kadar katılarak Mengstrasse'ye geri dönmüştü. Arka kapıdan girmişti avluya. Hızlı adımlarla ön ve arka avluları birleştiren kaldırım taşı döşeli yolu aşarak bahçenin yan tarafına geldi. Hole girdi ve mutfaktan içeriye doğru seslenerek erkek kardeşinin evde olup olmadığını sordu ve gelince kendisine haber vermelerini söyledi. Daha sonra iş yerine gitti ve içeriye girmesiyle birlikte masa başında çalışanlar hesap defterlerinin üstüne biraz daha eğildiler. Bürosuna geçti, şapkasını ve bastonunu bir kenara koydu, iş ceketini giydi ve pencere önündeki masasının başına geçti. Bay Marcus'la masaları karşı karşıyaydı. Dikkat çekici açık kumral kaşlarının arasında iki çizgi belirmişti. Sonuna kadar içmiş olduğu Rus sigarasının ağızlığının sarı ucu konsülün dudakları arasında ağzının bir kenarından ötekine gidip geliyordu. Kağıdı ve kalemi öyle sert bir şekilde eline aldı ki Bay Marcus bıyığını iki parmağıyla ağır ağır sıvazlayıp sorgulayan bakışlarla ortağını süzdü ve içerideki gençler kaşlarını yukarıya kaldırıp birbirlerinin gözüne baktılar. Patron çok öfkeliydi. Kalem cızırtıları ve Bay Marcus'un arada bir hafif hafif öksürmesi dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Yarım saat geçtikten sonra konsül pencereden dışarıya önündeki yeşilliklere bakarken Christian'ın caddeden aşağıya doğru geldiğini gördü. Kahvaltısını yaptığı ve bir iki el kağıt oynadığı kulüpten geliyordu. Sigarasını tüttürerek. Şapkasını biraz yana doğru eğmişti. Topuzu abanoz ağacından yontularak yapılmış ve bir rahibe başına andıran sarı bastonunu, onu Güney Amerika'dan getirtmişti, elinde sallaya sallaya yürüyordu. Keyifliydi ve sağlığının yerinde olduğu belli oluyordu. Ağzında bir şarkı mırıldanarak büroya girdi ve pırıl pırıl bir ilkbahar ikindi vakti olmasına karşın "Günaydın baylar" dedi ve şöyle biraz çalışmak üzere yerine oturdu. Ama genç konsül hemen ayağa kalktı ve yüzüne bile bakmadan şöyle dedi. "Hey, bir dakika gelsene. Seninle konuşacağım bir iki şey vardı." Christian ağabeyinin arkasından onu izledi. Hızlı adımlarla koridordan geçtiler. Thomas ellerini arkasında kavuşturmuştu. Christian da farkında olmadan onun gibi yaptı ve dudaklarının üstünden aşağıya sarkan İngiliz usulü açık kızıl bıyığının üstünden ve çökük yanaklarının arasından öne doğru fırlayan keskin, kemikli ve kemerli kocaman burnunu ağabeyine çevirdi. Avludan geçerlerken Thomas, "Benimle biraz bahçede dolaşman gerekiyor dostum," dedi. "Peki," dedi Christian. Daha sonra birlikte sola saparak ana giriş kapısının rokoko tarzı ön cephesinin önünden geçtiler. Ve dış yolda yürüyerek ilk tomurcukların baş verdiği bahçede dolaşmaya başladılar. Konsül hızlı hızlı nefes alıp verirken öfkeli bir sesle şöyle dedi. "Biraz önce çok canım sıkıldı senin davranışın yüzünden." "Benim?" "Evet, dün akşam kulüpte kullandığın son derece yersiz bir sözden bahsettiler bana bizim harmonide. Söylediklerin öylesine yakışıksız ki diyecek bir şey bulamıyorum doğrusu." Bu rezalet çok geçmeden etkisini gösterdi ve hak ettiğim biçimde senin işini bitirdiler. Anımsamak zahmetinde bulunur musun? "Ha, ne demek istediğini anladım şimdi. Kim anlattı bunu sana?" "Bunun hiç önemi yok. Dölman, öyküyü henüz bilmeyenler de neşelensinler diye sesini bir hayli zorladı anlatırken." "Evet Tom, Hagenstrom için çok utandığımı söylemeliyim." Genç konsül başını hafifçe yana eğdi ve kollarını öne doğru uzatarak avuçlarını açtı. Ve öfkesini açıkça göstermek için ellerini silkeleyerek, "Ne? Sen onun için?" "Eh, pes doğrusu. Bu gerçek olamaz," diye haykırdı. "Sen tüccarlardan ve bilim adamlarından oluşan seçkin bir topluluğun içinde herkesin duyacağı bir sesle bütün iş adamlarının dolandırıcı olduğunu söylüyorsun. Sen kendin de bir tüccarsın ve her bakımdan kusursuz ve saygınlığına gölge düşmemesi için var gücüyle çalışan bir şirketin mensubusun." "Hay Allah Thomas, şaka yapmıştım. Her ne kadar aslında," diye ekledi Christian burnunu kırıştırarak ve başını biraz öne eğerek. Bu duruş şekliyle birkaç adım yürüdü. "Şakaymış, şaka yapmışmış," diye haykırdı Thomas Dunbrock. "Yapılan bir şakayı anlayabileceğimi sanıyorum. Ancak bu şakanın nasıl anlaşıldığını gördük işte. Herman Hagenstrom sana, ben mesleğime çok büyük saygı duyuyorum," yanıtını verdi. "Sen de kendi mesleğini hor gören bir serseri durumuna düştün." "Evet Tom, peki şuna ne diyorsun? Seni temin ederim ki herkesin keyfi birden kaçıverdi. Oradakiler bana hak vermiş gibi gülüyorlardı. Hagenstrom da oturduğu yerden çok ciddi bir tavırla ben mesleğime diye başladı. Budala herif. Onun adına ben utandım gerçekten. Daha dün gece yatakta uzun süre hep bunu düşündüm ve düşündükçe de kendimi çok tuhaf hissettim. Bilmem sen bunun nasıl bir duygu olduğunu bilir misin?" "Konsul Dunbrock, gevezeliği bırak lütfen. Saçmalıyorsun," diye kardeşinin sözünü kesti. Bütün vücudu tir tir titriyordu. "Evet biliyorum. O yanıtın yerinin orası olmadığını, hatta çok kaba bir yanıt olduğunu söylemeliyim sana. Ama böyle şeyler ille de söylenecekse bunları konuşmak için uygun kişiler seçilmeli ve insan böyle haince işini bitirmeye çalışanlara aptalca teslim olmamalı. Hagenstrom fırsattan yararlanarak aslında seni değil bizi vurmak istedi. Onun ben mesleğime sözünün ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu gibi şeyleri ağabeyinizin bürosunda öğrenmiş olmalısınız Bay Dunbrock," demek istedi. "Anladın mı benim eşek kafalı kardeşim?" Christian çekingen ve tedirgin bir yüz ifadesiyle "Ne? Eşek?" dedi. "Sonuçta sen kendi başına değilsin," diye devam etti genç konsül. "Ancak yine de kendini gülünç duruma düşürmek istersen bu kendi bileceğin bir şey. Zaten nelerle kendini gülünç duruma düşürmüyorsun ki?" diye sesini yükseltti Thomas Dunbrock. Yüzü sapsarı olmuştu. Saçları dar şakaklarından iki çıkıntı gibi geriye doğru uzanıyordu. Yüzündeki ince ince mavi damarlar iyice belli oluyordu. Sözlerini yan tarafa, Christian'ın ayaklarının dibine, çakıllı yola fırlatmak ister gibi sert el hareketleriyle konuşurken açık renkli kaşlarından birini yukarı kaldırmıştı. Uzun ve dik bıyıklarının ucunda bile bir öfke seziliyordu. Gönül işlerinle, soytarılıklarınla, hastalık numaralarınla ve bu hastalıklara iyi geldiğini söylediğin tuhaf ilaçlarınla kendini gülünç duruma düşürüyorsun. 30. ayrımın sonu. Sayfa 281. Devamı 31. ayrımda.